Konu dışında soru sormuş olanların eğer sırası gelmezse lütfen bizleri mazur görsünler. Çünkü internet üzerinden de bayağı soru geldi. Hepsi konuyla alakalı. Hızlıca hepsini cevaplandırmaya çalışalım. Birinci sorumuz: Hac kurbanı ile Kurban Bayramı kurbanı ayrı mıdır? Hacda olanlar iki kurban mı kesecek? Demiş Ethem Büyükarıkan.
Evet. Şimdi hac kurbanı diye bir kurban yok. Bir kere bunu iyice kafamıza yerleştirelim. Bunu doğru anlamak için şunu söyleyeyim size. Bir insan hacca gitse de umre yapmasa, çünkü hac dediğimiz zaman umresiz hac anlaşılır. Umre başka, hac başka çünkü. Bir insan sadece hac yaparsa onun keseceği kurban yok. Bu konuda farklı görüşü olan hiç kimse yoktur. Hacla umreyi birleştiren kişilerin kesmesi gereken bir kurban vardır. Onda gücü yetmiyorsa 3 gün orada, 7 günde memleketinde oruç tutar. Bir insan hacca gidiyor, hacla umreyi birleştiriyorsa o zaman orada bir kurban keser. Bakara 196. ayette hac ve umreyi birlikte yaptığı için keser. Ayrıca Kurban Bayramı kurbanında orada keser. Çünkü ayette gelsin burada kessinler diyor. Yani şeyin Hac suresinin 28. ayetinde Peygamberimizin orada kestiği kurbandır. Kurban Bayramı kurbanıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Hudeybiye'de kestikleri de Kurban Bayramı kurbanıdır. Şimdi bir de şu var. Deminki şeyde unuttum. Peygamberimizin bir sözü var sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki: Zilhicce'nin başında, ki Kurban Bayramı Zilhicce'nin 10. gününe rastlar. Ondan geriye doğru giderseniz başın ne zaman olduğunu şey yaparsınız. Zaten takvimlerde var Zilhicce. Bir kimsenin kurbanı hazır olursa, yani şu hayvan benim kurbanımdır diye hazır olursa, kurbanı kesinceye kadar saçını ve tırnağını kesmesin diyor. Saçını ve tırnağını kesmesin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında yanında kurbanla geldi, değil mi? Yani yanında kurbanı hazır olduğu için saçını tırnağını kesebilir mi? Kesemez. Ondan dolayı yanında kurbanı olmayanlar ihramdan çıksın dedi. Benim de yanımda kurbanım olmasaydı ben de çıkardım dedi. O Kurban Bayramı kurbanıdır. Başka kurban değil. Dolayısıyla şimdi bu hadis-i şerif sebebiyle, Peygamberimizin de uygulaması sebebiyle, eğer sizden kim önceden kurbanını alır hazırlarsa, bayramda kurban kesilinceye kadar saçını ve tırnağını kesmesin. Evet. Devam
evet, ikinci sorumuz Avustralya'dan ithal edilen hayvanlarla alakalı. Bunların hadım edilmiş olduğu görüldü. Bu hayvanlar büdün kapsamına girer mi? İki soruyu birleştirerek sordum. Orhan Güçlü internet üzerinden
Tamam.
sormuş. Bir de bekleyen soru var.
Şimdi boğalar nasıl öküz yapılıyor? Hadım edilerek, değil mi? Hadım edilmek hayvanın değerini düşürmez, artırır. Yani et değerini, onu söylemek istiyorum. Et değerini artırır, düşürmez. Böyle bir problem yok. Yani hadım olmasının kurbanla bir alakası yok. Geçen de bir televizyon kanalı sordu. Dedim ki şurada iki tane hayvan var. Birisi hadım edilmiş, birisi edilmemiş. Hangisini alırım diye soruyorsanız, hangisini beğeniyorsanız onu alın derim. Hadım edilmenin kurbanla hiçbir alakası yok.
Bununla ilgili iki tane hadis de vardı hocam. Onu şey yapabiliriz. Peygamber Efendimiz İbn-i Mace'de, Ebu Davud'da geçen bir hadis ve Ahmet bin Hanbel'de kurban kesmek istediği zaman koç özellikle onların hadım edilmiş yani vurulmuş olanlarını keserdi diye bir rivayet de var. Yani Peygamber Efendimiz'in uygulaması da bunu doğruluyor. Herhangi bir problem yok.
Zaten yani bu şey öküzü kurban kestiğiniz zaman buna öküzün kurban olmayacağını söyleyen hiç kimse yok. Onun da hadım edildiğini bilmeyen yok. O hadis de çok güzel. Yani çok iyi olduk. Konuyu yani biraz daha olarak da açmış
hazırladık, olduk. Ekleyeceğiz inşallah. Isparta'dan Musab Tekin sormuş. Yaşını doldurmuş çift cinsiyetli koyun kurban olur mu?
Öyle. Yaşını doldurmuşsa olur. Çift cinsiyetli nasıl oluyor onu bilmiyorum tabii. Demek ki onlarda da hunsalar oluyormuş. Evet.
Kabir kurbanı özellikle Arife günlerinde ölen anne baba ve akrabalar için kesilen kurbanların yeri var mıdır?
Şimdi Kur'an-ı Kerim'de birinci derste okuduğumuz kurban için Allah-u Teala mensek kelimesini kullandı. Kesme zamanı ve kesilecek hayvan. Dolayısıyla kurban dediğimiz şey kurban bayramı günlerinde kesilir. Bunu bizim fıkıhtaki fıkıh kitaplarında yazar. Kurban zamanı mahsusta kesilen hayvanı mahsustur diye tarif ederler. Yani belli zamanda kesilen belli hayvan. Şimdi öyle kabir kurbanı, bilmem şu kurbanı, bu kurbanı, bunlar böyle bir şeyler yok. Ama insanlar uyduruyorlar yani. Sıra din olduğu zaman zannediyorlar ki biz ne dersek doğrudur. Din konusunda Allah'tan başka hiç kimsenin konuşma yetkisi yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'ın sözlerini bize bildirmiştir.
Evet. Bir evet. De bazı gruplar, cemaatler, burada sorularda yok ama benim aklıma geldi onu söyleyeyim. Öğrencilerden özellikle 30-40 kişiden ortak para toplayıp bir kurban keseceğiz hayrınız olsun diye. Bir iş de yapıyorlar. Yani 30-40 kişi. Hatta internette bugün gördüm. Hayvanın fotoğrafını çıkarmışlar. İşte sol bacağı senin, sağ bacağı senin, burasının parasını sen ver falan diye hayvanı 30-40 parçaya bölüp ortak bir kurban. Özellikle
para,
Peygamberimizin adına kesiyorlar.
Valla buna herhalde para toplama yöntemi demek evet. Lazım buna. Peygamberimizin adına niye kurban? Kurban yaşayan için kesilir, ölen için niye?
İşte onun mantığını da şöyle uygulamışlar.
Yani hiçbir mantığı yok bu işin. Yani böyle şey olur mu?
Madem ümmetinden kesmeyenler için kesti, biz de onun için keselim. O da kesemiyor bugün aramızda değil.
Ha, öyle mi yani? Tamam. Yani yaşamayanlar sorumlu mu? Gerçekten hurafeler, yani hurafe fabrikası çalışmaya devam ediyor. Evet. Buna başka bir mana verilmez. Evet, devam et.
Babam, annem ve kardeşlerim için kurban kesiyor. Ben çalışan biriyim. Kurbanımın parasını vermeli miyim? Çalışan herkes kurban kesmeli midir?
Çalışan herkes kurban kesmeli değil. Tabii yani imkanı olan, gücü olan keser. Bundan önceki şeyde de söyledik. Bir ailede bir kurban kesilse yeter. Peygamberimiz onu yapmıştır. Ailenin her ferdi içinde kesilebiliyorsa kesilir. Gene onu da yapmıştır. Yani duruma ve imkanlara göre insan kendisini zorlamadan yapıyorsa farz sevabını alacaktır. Yapamıyorsa yapacak bir şey yok.
Evet, benzer soru Hollanda'dan gelmiş. Sabahat Bakar sormuş. Bir ailede bir erkek bir kurbanı fakirlere gönderilmek üzere keserse eşinin de ayrıyetten kurban kesmesi gerekir mi?
Yani eşi ayrı yani imkan var da keserse ikisinde müsaitse ikisi de keser. İkisi de farz sevabı alır. Ama sadece birisi keserse gene görev yapılmış olur.
Evet. Evet. İsviçre'den Mehmet Yapıcı. Biz İsviçre'de kurban kesiyoruz ama burada elektrikle hayvan kesiliyor. Acaba keseceğimiz hayvanlar kurban olur mu? Eğer olmuyorsa vakfınızın kurban kesim hizmeti var mıdır?
Kesilmiş kurbanları yeme hizmeti vardır. Şimdi bizim vakıfta öyle bir şey maalesef yok da böyle bir yapılanmamız yok. Elektrikle çalışan bir aletle hayvanı kesmenin bir zararı yok. Onun herhangi bir manisi yok. Ama hayvan kesilirken mutlaka bu zatlar başında bulunsun ve mutlaka Bismillah çeksin Allah adına kessinler. Çünkü kurban da bu olmadan olmaz. Bu kurbandır çünkü. Kurban bu Allah adına kesme. Efendim? o kesinlikle. Başında bulunduğu zaman fark etmez ki siz de kasaba kestirmiyor musunuz? Aynı şeydir. Yani başında yani bismillah çekilmesini sağlasın yani kendisi de çeksin.
Evet.
Evet. Efendim? Kendisi keserse çok iyi olur ama şart değil. Bakın şimdi niye şart değil biliyor musunuz? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe validemizin kurbanını kesmiş. Eğer kendisi şart olsaydı Hazreti Ayşe keserdi değil mi? Onun için yani.
Evet.
Mesela Ayşe validemiz vekalet de vermemiş ama şey kesildi. Ses kesildi. Ne oldu? Bir şey mi oldu?
Evet. Heh, tamam. Geldi şimdi. Tamam.
Evet.
Ayşe validemiz vekalet de vermemiş ama kocası olduğu için zaten tabii kocası olduğu için zaten vekili sayılır. Ama elbette bir başkası kesilecekse benim adıma kessin demesi lazım. Yani vekalet vermek, sen kes dediğiniz zaman vekalettir. Sen benim vekilim demenize lüzum yok. Odur. Yani kesme işini bir başkasına bıraktınız mı vekilinizdir zaten. Evet.
Evet. Kilo ile kurban alımı caiz midir?
Hani şöyle sen bir şey soracaktın. Diyordun ki bir imam sürekli söylüyormuş ama
sırada hocam.
Ha, sırada var mı? İyi onu unutma da.
Şöyle bir anlaşma yapıyorlar diyor. Hayvanı keselim. Çıkacak ete göre fiyatını belirleyelim şimdiden. Kilosu 10 lira 15 lira. Ama çıkacak ete göre. Bütün derisini, kemiklerini falan ayıracağız. Ete göre bir fiyat belirleyeceğiz. Bu şekilde kurban alımı caiz mi?
Şimdi geçen de birisi dedi ki işte kemiği ve diğer şeyleri senin olsun bana sadece etini ver diyen varmış. Bu olmaz bir kere. Bu olmaz. Bu et satın almaktır. Kurban kesmek değil. Kurban Allah rızası için kestiği zaman işte kaç kilo gelirse ona göre parasını veririm meselesi nizaya sebep olur. Arada anlaşmazlığın çıkmasına sebep olur. Bu doğru bir şey değil. Yani mekruh olur. Yani hoş bir iş olmaz manasına. Ama öyle anlaşmış da hayvanını kesmiş sonra da o şekilde parasını vermiş de bu kurban gene kurbandır. Fakat yaptıkları iş hoş bir iş değil çünkü anlaşmazlığa sebep olur.
Evet. Biraz önce sorduğunuz husus geldi şimdi. Kurban namazı diye bir namaz var mı?
Neydi o sen
dedi? Şu Kastamonu ulemasından Evliya Efendi'nin yazdığı bir kurban risalesi varmış. Orada şöyle bir hadis rivayet ediyormuş kendisi. Kim kurbanını kestikten sonra iki rekat namaz kılar da Allah'a dua ederse Allah ona ne isterse verecektir.
Ne olur nasıl olsa yalanın şeyi yok ki.
Evet yani bu
istediğini söylesin.
Mesela bizim cami yani mahalle camisinde alt kat kurban bayramlarında kesimhane olarak kullanılıyor. Bizim imam efendi üstüne dura dura yani her sene mutlaka şunu söyler. Aşağıda sıranız geldi. Kurbanınızın kesildiğini gördünüz. O ilk kan çıktığı andan itibaren doğru üst kata çıkacaksınız. İki rekat kurban namazınızı kılacaksınız ki ibadetiniz yerine gelsin. Yani yoksa eksik kalıyor.
Şükür namazı yani diye bir olay var. O şükür işte sizin kestiğiniz kurbandır. Şükür kestiğiniz kurbandır. İbadet konusunda kafamıza göre hareket edemeyiz. Peygamberimiz boşuna gelmemiş. Olsa ne olacak? Olsa ne olacak? Neye benziyor biliyor musunuz o zaman? Çöp evlere benziyoruz. O çöp evler niye oluşuyor biliyor musunuz? Bazı kadınlar hiçbir şey atmazlar, dursun lazım olur diye. Dursun lazım olur, dursun bir müddet sonra bakarsın ki o onlar eve giremez hale gelir. Eve vefat ettiği zaman da bu defa kamyonu zavallı ölene kadar orada onun sıkıntısına katlamış, ondan sonra çöp ev oluyor, alıp götürüyorlar. Canım ne olacak, canım ne olacak diye bir şey yok. Bu Allah'ın dini. Allah nasıl emretmiş, Peygamberimiz nasıl uygulamışsa öyle yapılır. Kendi kafamızdan din uyduramayız. Allah-u Teala'nın ayetinde namazını kıl, kurbanı kes. Önde namaz, işte bayram namazını kılıyoruz. Ama bizde bir yanlış uygulama var. Bayram namazına hep beraber kadın, erkek, çoluk, çocuk gitmemiz lazım. Türkiye'de bu uygulanmıyor. Ama Araplar bunu çok güzel uyguluyorlar. Gerçekten bayram bayram oluyor. Yani oraya gidiyorsunuz ki o güzel elbiselerini giymişler, çocukların ellerinden tutmuşlar, çocuklar hopluyor, zıplıyor falan. Geliyorlar hep beraber bayram namazını kılıyorlar. Bayramlaşıyorlar birbirleriyle. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem adetli kadınları bile çağırmış. Gelin burada bulunun demiş. Yani arkada kılmayın. Orada hiç olmazsa kalabalığın içinde olun. Dolayısıyla asıl mesele o bayramı ailece şey yapmak lazım. Yani gidip namazını kılmak lazım. O namazı kıldık. Kurban ki bitti yani. Vazifemiz tamam. Efendim ben fazla namaz kılsak olmaz mı? Kurbanla ilişki kurma. Yani kurbanın namazıdır deme işte. İstersen hiç hiç. Bayramın dört günde dışarı çıkma hep namaz kıl. Ama kurban namazı deme.
Evet. İki soruyu birleştireceğim şimdi. Hac suresinin 36. ayetinde Allah'ın adını anasınız diye bir ifade geçiyor. Başka bir ayette ise Allah'ın adı anılmadan kesilen hayvan yenilmez deniyor. Siz ise az önce müşriklerin de kestiği yenir dediniz. Putlar adına kesilmedikçe. Budistin de kestiği yenir dediniz.
Budistler zaten kesmez değil mi?
Evet, geç gelen birisi de aynı soruyu sormuş. Allah adına kesilmeyen hayvanlar yenilebilir mi?
Özellikle. Haftayı beklesin bu evet. Arkadaşlarımız. Çünkü şu anda o konuya, haftaya bu konuyu anlatacağım. Ben sadece haftaya kadar herkes ne delil buluyorsa bulsun, buraya yazsın, göndersin, biz de cevaplandıralım. Bak haftaya Allah ömür verirse burada onu anlatacağız.
Evet. Kredi kartı ile kurban alınabilir mi? Araya banka girdiği için bir sakınca var mı?
Evet. Şimdi kredi kartı mesela bir banka size bir kart veriyor. Onun manası şudur. Bu adamın şu kartta yazılı miktar kadarki parası bende. Ben onun kefiliyim demiş oluyor. İlgili ticarethane de banka kefil olduğu için o kişiye o satışı yapıyor. Çünkü ondan değil gidip kefil olan bankadan alıyor. Bu zamanında ödendiği takdirde faizle herhangi bir uzaktan yakından alakası yok. Bu bankanın yapmış olduğu bir hizmettir. Bu hizmetlerden yararlanılabilir. Bankaların iki türlü işlemi vardır. Birisi bankacılık hizmetleri dediğimiz şey ki bu onlara girer. Birisi de kredi tarafıdır. Bankanın yasak olanı kredi tarafıdır. Yoksa bankacılık hizmetlerine ihtiyacı olmayan bir toplum düşünülemez. Zaten bankacılık hizmetleriyle ilgili konular bizim fıkıh kitaplarımızda çok detaylıdır. Ve Batılıların bankacılıkta kullandıkları terimlerin birçoğu da bizim fıkıhtan alınmalıdır. Bize fıkıhta bundan havale, bankacılıkta aval olmuş. Fıkıhta kullanılan sak, bankacılıkta çek olmuş. Ama aynı manadadır. Dolayısıyla bu mesela kredi kelimesi bizim karz kelimesinin, kart, batıya gidip tekrar geriye gelmiş şeklidir. Dolayısıyla bankacılık hizmetlerine herkesin ihtiyacı olur. Yasak olan faizdir. Bu kredi kartı da bankacılık hizmetlerindendir. Zamanında ödemezse o zaman faiz girer devreye. Yani ondan kurban almakta bir sakınca yok. Zamanında ödemesi şartıyla.
Evet. Evet. Kurban kesmesek de yerine sadaka versek olur mu?
Kurban kesmesen de yerine sadaka versen olur mu? Yani nefes almasam da yerine su içsem olur mu der gibi bir şey yani. O başka, o başka kardeşim.
Genelde de bunu kurban kesmeyenler tavsiye eder hocam. Kesenlerin yerine. Yani kurban kesmeyin de sadaka verin.
Zaten hep namaz kılmayanlar da hep şey yaparlar, nasihat ederler.
Daha kolay gelir demek ki.
Şimdi efendim diyor camiye sıra koyup da orada namaz kılsak tamam ki sen gel o şekilde kıl. Yok ya ben o zaman sana ne yapsam benim ibadetime ne karışıyorsun? Bir de son zamanlarda başörtüsü konusunda çok üzücü şeyler var. Bunu da burada şey bir vesileyle söylemiş olayım. Daha önce de söyledim. Efendim diyorlar türban bilmem yasak. Doğan Beyazıt Paşa vardı. O 28 Şubat'ta şey yapan sivillerle ilişkiyi kuran. Ben o paşaya dedim ki paşam dedim siz türbanı yasaklıyorsunuz. Türkçe'de türban diye bir kelime var mı dedim. Bu türban Fransızların Türk sarığına verdikleri isim değil mi dedim. Evet dedi. Peki dedim, olmayan bir kelimeyle nasıl yasak koyuyorsunuz dedim. Dedi ki ya işte doğramacı dedi bunu bizim başımıza sardı. İşte kızlar başörtüsüyle girmeler yasak olunca türbanla girsin diye o kelimeyi o koydu. Peki şimdi siz olmayan bir kelimeyle nasıl yasak, böyle bir yasak olur mu dedim. Sonra dedim ki bak siz dedim Türk ordusunu, Türk milletine, dine karşı gösterme hakkını nereden elde ediyorsunuz dedim. Ne demek dedi, Türk ordusu dört dörtlük Müslümandır. Sizin bu tavrınız dedim, insanları o hale getiriyor. Allah emrediyor, siz yasaklıyorsunuz dedim. Dedi ki, ya işte şöyle böyle bağlıyorlar. Dedim ki şunun bir resmini çiz de biz üniversitelerin kapısına asalım. Bir resim, çok güzel de resim çiziyordu, çizdi. Dedim ki, sizin eşiniz ve kızlarınız var dedim. Bugüne kadar onlara istediğiniz elbiseyi giydirebildiniz mi dedim. Yok dedi. E bunlar da kız dedi. Yani ne yaparlarsa yapsınlar dedi. Sonra bu işi kaldırma konusunda ciddi bir hareket olmuştu. Sonra bir takım siyasilerin o gün gazetelerini inceleyebilirseniz görürsünüz. Yaptıkları bir takım yanlışlarla, bir takım el yordamıyla yaptıkları şeylerle bazı gazeteler de devreye girdi ve kaldı. Tartışılıyor. Başörtüsü bilmem siyasi simge falan. Ya bu siyaset daha yeni başladı. Başörtüsü asırlardır bütün dinlerde var. Bu ne biçim bir mantıktır? Sen benim dinime nasıl karışırsın? Şeyde Almanya'da bana bir konferans verdim. Almanlar, işte burada Halit Bey var. Halit Bey'in yeğenleri oradaydı, beraberdik. Üniversitede okuyorlar. Almanlar başörtüsünü yasaklamak için harekete geçmişler. 2008 miydi Halit Bey? Ha, 2008. Demişler ki kendi ülkelerinde verilmeyen hürriyeti biz niye verelim? Bana da bir din devlet ilişkileri konferansı verdirdiler Tübingen Üniversitesi'nde. Konferanstan sonra şu anda orada Katolik Fakültesi'nin dekanı olan Doktor Rhodes kalktı dedi ki, Rhodes muydu, neydi adı ya? Yanlış söyledim. Neyse şu anda aklıma gelmedi. Halbuki çok da iyi tanıştığımız bir zattır, adın şu anda aklıma gelmedi. Şu anda dekan yalnız orada. Dedi ki ben sizi dinledim. Bir ülkede başörtüsü yasaklanabilir. Dedim ki bakın, Türkiye'de bana bu soruyu soranlara şunu söylüyorum. Başörtüsünü yasaklamak istiyorsanız anayasadan din hürriyetini çıkarın. Diyorlar ki olur mu öyle bir şey? O zaman Kur'an-ı Kerim'den başörtüsüyle ilgili ayetleri çıkar. Buna kimin gücü yeter? Öyleyse bu işten vazgeçin. Allah'ın emrine karşı çıkanların başarılı olma şansı yoktur. Çünkü insanlar dinlerini bırakmazlar. Dedi ki tamam ben anladım. Bir ülkenin anayasasında din hürriyeti varsa başörtüsü yasağı olamaz dedi ve o günden itibaren Almanya'da artık bu konu hiç gündemde değil. Bitti. Bitti. Ya bu yani tartışılıyor. Sen benim dinimi nasıl tartışırsın? Bu yetkiyi nereden alıyorsun? Bu benim inancım. Yok efendim siyasi simgeymiş. Sana mı kalmış benim inancıma bir takım vasıflar vermek? Evet şimdi devam et. Yani insan canı sıkılıyor ya, böyle şeyler olur.
Evet, bu kredi kartıyla kurban alımı için şöyle bir soru geldi. Kredi kartı tek çekimse faiz yok. Ama taksitli ise zaten faiz var. Taksitli kredi kartlıyı tekrar açıklar mısınız?
Şimdi taksitli satışlarda iki türlü şey var. Bir, satıcı ile anlaşıyorsunuz. Bunun iki ay vadeli fiyatı şudur diyorsunuz. Kredi kartı da o vadeye göre çekiliyor. Dolayısıyla her birinin taksidinde ödeme yapıyorsunuz. Orada faiz söz konusu değil. Günü geçtiği zaman faiz olur. Geçmezse olmaz. Ama onun dışında zannedersem başka bir uygulama da bilmiyorum. Yani bu uygulama bu şekilde. Ha, banka bölüyorsa banka mutlaka faiz koyar. O işte orada faiz devreye girer, evet. Yani satıcı bölüyorsa problem olmaz. Satıcı taksitlendirirse problem yok ama taksitlenmeyi banka yaparsa mutlaka faiz koyar. Evet.
Kurban ve bayram namazı farz mıdır, vacip midir? Üdavardi Ünal ve Mesut Öztürk ortak sormuşlar bu soruyu.
Öyle çeteleşme yok. Teker teker sorun. Şimdi Allah-u Teala namazı kıl ve kurbanı kes diye emrettiğine göre o zaman farz olması gerekiyor, değil mi? İşte burada Hanefiler vaciptir diyorlar ki en yakın olan onların görüşleri. Evet.
Evet, İsviçre'den Gökhan Kocal yine dersin ilk yarısıyla ilgili soru sormuş. Gelenekte yaygın olan sünnet olmadan Kur'an anlaşılmaz demek yerine Kur'an olmadan sünnet anlaşılmaz demek daha doğrudur diyebilir miyiz? Kur'an olmadan sünnet anlaşılmaz.
Şimdi aslında ikisi de doğru. İkisi de doğru ama burada şu hatayı yapmamak lazım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin her sözü mutlaka Kur'an-ı Kerim'de vardır. Var, o zaman birisi çıkıp diyor ki peki bu hadis nerede diyor. Şimdi ben size desem ki bak bu bardak tabiattan mı oluştu? Peki bu nasıl oluştu diye sorsanız bunu herkes bilir mi? Bunu uzmanları bilir kardeşim. Ama tabiattan olmuştur. Şimdi bir ayet, bir hadisin hangi ayetlerle ilişkisi olduğunu bulmak büyük bir ekibin işidir ve yıllarını alır. Ama prensip olarak bileceksiniz ki Peygamberimiz bir şey söylemişse mutlaka Kur'an-ı Kerim'den almıştır. Dolayısıyla biz mesela ne yapıyoruz ayetleri anlamak için? Bir konuyla ilgili olabilecek ne kadar hadis varsa hepsini çıkartıyoruz. Bu sahih hadismiş, zayıf hadismiş ayrımı yapmadan ne kadar varsa, ne kadar ilgili ayetler varsa hepsini buluyoruz. Üzerinde uzun uzun, belki birkaç yıl süren çalışma yapıyoruz. Ha, ondan sonra ortaya çıkıyor. Bak bu konu olgunlaşmış oluyor. Şimdi ben size bugün kurban konusunda ders yaptım. Bunun arkasında tam 5 yıllık çalışma var, biliyor musunuz? Yani yarım saat o dersi yapabilmek için 5 yıl çalışma yapılmıştır. Böyle o kadar kolay değil bu işler. Evet.
Ayet kümeleriyle ilgili bir soru var. Ayet kümeleri tek kerede olmasa da yakın zamanda inmeyince ilk inen ayetler işlevsiz kalmıyor mu?
İşlevsiz kalmıyor. Çünkü o zaman da insanlar namaz kılıyor, kurban kesiyorlardı. Bunun Allah için olması gerektiği ortaya konuyor. Çünkü Mekke'de Allah için değil de başkaları için de kurban kesiliyor. Ve başkaları için de ibadetler yapılıyordu. Dolayısıyla hiçbir şekilde işlevsiz kalmıyor. Yani o ayet-i kerime o anda da iş görüyor. Evet. Evet.
Geceleyin mezarlıktan geçerken Fatiha okumak günah mıdır? Bize günah olduğunu söylüyorlar.
Şimdi Fatiha mezara okunmaz ki. Fatiha yaşayanlarla ilgilidir. Şimdi bakın Fatiha suresini okuyorsunuz. Bir kısa bir mealini verelim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd varlıkların sahibi Allah içindir. Yani varlıkların sahibi Allah yaptığı her şeyi güzel yapar. Errahmanirrahim, Rahman ve Rahim'dir. Maliki yevmiddin, hesap gününün sahibidir. Ondan sonra İyyâke na'bud, ya Rabbi yalnız kulluğu sana yaparız. Şimdi bunu kabirdeki adam duysa ne diyecek? Benden geçti hemşerim.
Ben de der hocam.
ben de.
Kurtarmak için işi.
Evet o zaman ben de der ama evet. Bir faydası yok. Bu dünyadayken. İyye ve iyyâken estaîn. Yardımı yalnız senden isteriz. Kabirdeki diyecek ki ya keşke ben de hayattayken bunu şey yapsaydım. Ondan sonra ihdinas sıratel müstakim. Ya Rabbi bize doğru yolu göster. Ne diyecek kabirdeki? Benden geç demişlerim diyecek. Yani konuştuğunuzu düşünün. Sıratel lezine namt aleyhim. Ya Rabbi nimet verdiğin kişilerin yolunu. Tamam kardeşim ben öğrendim ama çok geç diyecek. Gayril mağdubi aleyhim. Gazaba uğramışların velad dalin azıp sapıtmışların değil. Ne diyecek adam? Vallahi çok doğru diyecek. Ama keşke senin gibi yaşarken bunu bilseydim. Dua edeceksiniz öyle. Peygamberimiz ne yapmış? Selam size müminler yurdunun sakinleri. Biz de sizin arkanızdan geleceğiz. O kadar yani. Selam verilecek. Başka bir şey yok. Ne demek selam? Yani Allah sizi huzur içerisinde, yani kabrinizde huzur içinde yatın diyoruz ya, işte o manadadır.
Evet, o Rabbena gıfirli bölümü okunabilir yani ölmüşler.
Tabi yani dua yapılır. Ya Rabbi bizi affet.
Evet.
Annemizin babamızı affet. Rabbena gıfirli veli valideyye velil mu'minine yevme yekumul hisab. Yani dua yapılabilir. Onların affedilmeleri için, iyi karşılanmaları için yapılır dua. Her zaman yaparız onu. Evet. Şimdi derler ki efendim okunan Kur'an'dan elde edilen sevap bağışlanırsa umulur ki, ya kardeşim umulur ki diye bir şey olmaz. Bir delil var mı? Yok. Bu konuda bir delil yok. Umulur ki ile olmaz. Yani bunu olur diyenler hep umulur ki derler. Yani bir şeye dayanarak söylemezler. Evet. Evet.
Bıyık bırakmamak günah mı? Bırakmak değil de bırakmamak günah mı diye bir soru.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bıyığınızı kısaltın, sakalınızı uzatın demiştir. Şimdi bıyığı uzattığın zaman yemeğe girer, burada pislik kaynağı olur, bilmem ne olur falan. Yani bıyığı kesmeyi emretmiş peygamber. Hatta dibden kesin diye de vardır. Onun için bazı yerlerde bakarsınız ki bıyığı kazıtırlar, o tam sünnete uygundur. Sakalınızı uzatın demiş. Dolayısıyla bıyık bırakmamak yani şey sünnet ne bırakmamak?
Bırakmamak günah mı?
Bırakmamak sünnet oluyor. Sünnet uygun oluyor yani. Ama sakalı bırakmamak değil. Şimdi sakalı da bıyığı da bırakmadığın zaman o neye uyuyor onu bilmiyorum.
Bu hafta Cuma hutbesinde peygamberlerin vücutlarının ölümden sonra çürümediği, bu yüzden peygamberimizin bedeninin de bozulmadığı söylendi. Bu bağlamda Mescid-i Nebi ziyaretimizde peygamberimize selam verdiğimizde onun da selamımızı duyup bize cevap vereceği doğru mudur?
Şimdi Allahü Teala kabirde olanlara sen bir şey işittiremezsin diyor. Peygamberimiz de kabirdedir. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de salatü selam dediğimiz zaman ya Rabbi sen peygamberimizi ve onun aile onun yolundan gidenler olarak bizleri destekle diye dua etmiş oluyoruz. Selam da peygamberimiz için yapılan bir duadır. Yoksa onun aleykümselam demesini beklemek değil. Biz duamızı yapmış oluyoruz. Elbette ki Cenab-ı Hak bunun karşılığını bize verecektir. Kabirde çürümez ifadesinin de sağlam bir delili yoktur. Evet.
Mehmet Türkmen'in seyir secdesi ile ilgili sorusu. Cumartesi günü seyir secdesi konusundaki derste emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Nafile namazlarda seyir secdesi gerekir mi?
Yani namaza başladıktan sonra artık nafile farz ayrımı olmaz. Namaz namazdır.
4 rekatlık namazların birinci oturuşunda dalgınlıkla salli barik dualarını okumamız seyir secdesini gerektirir mi?
Bir kere nafile namazlar 2+2 kılınır. Yani öğlen namazdan önce 4 rekat kılınan namaz da Hanefi mezhebine göre de 2+2'dir ama işte 4 de kılınabilir şeklinde. Dolayısıyla ikinci rekatta istediğiniz kadar yani o namazın son oturuşunun olduğu gibi dua okuyun, bir zararı yok. Farza gelince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerine göre farza da bir insan tahiyyattan sonra salli barik okusa seyif secdesi gerekmez. Ama Hanefi mezhebi buna gerekir diyor.
Evet. Evet. İkindi namazının ilk sünnetinde ve ilk oturuşunda okuduğumuz salli barik dualarının hükmü.
İlk oturuşunda zaten 2 rekattır o namazlar. Sünnet namazların tamamı 2 rekattır.
Ama tabii öğlenden fark etmez. Salli barik okunuyor.
Ya okunuyor. Şundan dolayı okunuyor. İkindinin ilk sünneti müekked sünnet değildir. İnancı var Hanefi mezhebinde. Ondan dolayı okuyorum. Fark etmiyor aslında. Öğleyle ikindi aslında fark etmez. Yani Hanefi fıkıh kitaplarına da baksanız fark etmez. Sadece öğlen namazının öncesinde sürekli şey, daha çok kılındığı için böyle farzına benzeterek kılınabilir şeklinde bir ifade vardır. Yoksa onu da iki rekatta kılın, selam verin, hiçbir sakıncası yok. Hanefi mezhebine göre de bir sakıncası yok. Mesela baktınız ki cemaatle namaz kılınıyor, siz de sünnete başlamışsınız, iki rekatta selam verir geçer, cemaate uyarsınız.
Ayetleri yanlış okuduğumuzu fark eder etmez düzeltirsek seyir seyircisi gerekir mi?
Fark eder etmez, tabii niye gereksin? Düzeltmek şey yapmaz ki, seyir seyircisiyle bir alakası yok.
Hangi ayeti okuyacağımıza karar verene kadar beklersek seyir seyircisi gerekir
Yine
mi?
Yine gerekmez. O namazla ilgili bir şey. Evet.
Yani ne zaman gerekir de kısaca bir o zaman.
Ne zaman gerekir işte cumartesi anlattık, bir dinlesinler.
Yani dinlemeyenler için.
Çünkü şu anda vakit bayağı geçti yani.
Oradaki ya.
O Hanefilerin görüşü o. Hadislerde öyle bir şey yok.
Yani çok kısa üç maddede şey vardı Peygamber Efendimiz'in uygulamasında. Namazı eksik kılarsa, fazla kılarsa ondan sonra şaşırırsa üç veya dördüncü rekatta olup olmadığını ve birinci kade oturmazsa.
İşte eksik kılarsa oturmazsa'ya giriyor. Evet.
Yani rekatına üç kılarsa.
Yani üç mü dört mü kıldım diye
şaşırırsa da şaşırırsa ondan gerekirdi. Evet. Hakan Çerçi sormuş. Hocam bir işe başlamadan önce Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Örneğin yemekten önce ya da herhangi bir işe başlamadan. Bu şekilde devamlı zikretmemiz doğru mudur?
Yani Peygamberimizin bir hadis-i şerifi var. Önemli her işe Allah'ın adıyla başlanmazsa o işin sonu iyi gelmez diye. Dolayısıyla bu yani hemen zaten yemek yerken de besmele ile başlanması, elhamdülillah ile bitirilmesi de sünnettir.
Evet. Fatiha'dan önce besmele çekilir mi demiş.
Fatiha'dan önce
yani niye? Ayet olarak var zaten besmele Fatiha'dan.
Ha bu soruyu belki şöyle sorması gerekir. Besmele Fatiha'nın bir ayeti midir değil midir diye. Yani şimdi bu konu ulema arasında tartışılmış. Çoğunluk Besmele'yi Fatiha'nın birinci ayeti olarak saymıştır. Bir bölümde Besmele'yi Fatiha'nın birinci ayeti saymamıştır. Böyle bir ihtilaf var.
Sure sonunda amin denir mi? Demiş.
Evet, Fatiha bittikten sonra amin demek de sünnettir. Çünkü orada çok güzel bir dua yapılıyor. Sesli de denir yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şerifleri var. Yani mesela Araplar bunu topluca seslice denir. Onda hiçbir sakınca yok. Denir yani hadis-i şeriflerde var bu.
Evet, Tarık evet. Selim sormuş. Cuma namazında iki rekat farzı kıldıktan sonra camide ikindi namazını da beraber cem edebilir miyim?
Ha, farzı kıldıktan sonra yani cem etmeye ihtiyacı varsa yapılabilir. Çünkü artık o gün cuma namazı farzı kıldın mı şeyin görevi bitmiş oluyor. Evet.
Tokat'tan Hayati Gönültaş'ın geçen haftadan kalan sorusu.
Esas olan namaz her bir namazı kendi vaktinde kılmak ama ihtiyaç olduğu zaman birleştirilebilir.
Evet, Hacer-ül Esved'e dokunmak için insanlar izdiham yapıyor. Cennetten geldiği söyleniyordu. Böyle bir durum olabilir mi?
Cennet bir bahçe, belki yakında bir bahçeden gelmiş olabilir. Ama o ahiretteki cennetten gelmediği açık. O sadece tavafın nereden başladığının bir işaretidir. Oradan dönülür. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oraya gelince selam vermiş. Müsait durum varsa öpmüştür. Biz de eğer durum müsaitse öperiz. Şimdi insanlar Hacer-ül Esved'i öpmeyi müstakil bir ibadet gibi yapıyorlar. Orada bir pusu kuruyorlar. Mesela imam namaz kılarken selam verir vermez hücum. Mesela ben şimdi hatırlıyorum, bir kere bir umreye gitmiştim. O kadar şeydi ki yedi tavafın yedisinde de Hacer-ül Esved'i öptüm. Şimdi bomboş yani, ne olacak? Serbest. Kimse hangi ayar asladığı aklımda değil. Şimdi ama onun dışında da öpmedim yani, millete sıkıntı vermenin anlamı yok ki. Evet.
Mustafa Yılmaz Bilecik'ten sormuş. Hanefi mezhebine göre imam içten okurken cemaat bir şey okumadan duruyor. Şafiler okuyorlar. Peygamberimizin uygulaması nasıldı? Hocam Araf suresinin son ayetlerini zannedersem delil getirmişti bu konuda ama tatmin olmadı kalbim. Peygamberimizden rivayet varsa onu bilmek istiyorum demiş.
Şimdi o zaman Araf suresinin sonunu açın da bakalım. Kimdi bu?
Mustafa Yılmaz.
Mustafa Bilecik'ten. Nereden?
Bilecik.
Tamam. Mustafa Bey dinlesin o da. Bakın burada Araf suresinin 204 ve 205. ayetleri. 175. 175. sayfa. Diyor ki burada Allahü Teala Estağfirullah ve izâ kuri'el Kur'an festemi'û lehu. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve ansitû susun. Leallekum turhamun, belki merhamet görür, ikram görürsünüz. Şimdi namaz kılıyorsunuz, imam Kur'an okuyor. Ne yapmak lazım, bu ayet ne diyor? Dinleyin diyor, değil mi? Susun, dinleyin diyor. O zaman sesli okunduğu zaman ne yapmak lazımmış? Şimdi Allah emrediyor yani, dinleyin diyor. Namazın harici değil. Bu namazın içinde olduğu konusunda ittifak vardır bu konuda. Ondan sonra وَذْكُرْ رَبَّكَ ف۪ي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخ۪يفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ. Rabbini an. Yalvararak, gizlice ve içten. Bir ki vezkuru mesela Kur'an-ı Kerim'in adı zikirdir. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. Vezkur da o zikri oku. İlk önce şey yap, akla gelen odur. Ne zaman yap bunu diyor? بِالْغُدُوِ وَالْاَصَالِ. Guduv, yok şimdi sabah, guduv bu öğle ve ikindi namazı için olur bu. وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ, gafillerden olma. Bu şeyde ne yapmış? Şimdi bu sabah akşam ifadesi aslında asil ikindi vaktidir. Huduv de burada öğlen vakti manasındadır burada. Öğle ve ikindide de kendi içinden diyor Rabbini şey yap. Rabbini zikret dediğimiz zaman Rabbimizin zikri esas Kur'an-ı Kerim'dir. Kendi içinden gizlice, yani gündüz namazlarında gizlice, yüksek sesle okunan namazlarda da dinlemek suretiyle şey yapacağız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı uygulama da budur. Yani millet Kur'an-ı Kerim'i okurken, yani Peygamberimiz Kur'an okurken onu tekrar okuyanlar yoktur. Sadece Şafii mezhebinde şöyle bir görüş var, bir hadis-i şerif var. La salate illa bi fatihatil kitab. Kitabın fatihası olmadan namaz olmaz. Yani Kur'an-ı Kerim'in fatihası olmadan. O hadisten dolayı hani Şafiiler der ki sesli okunan namazlarda Fatiha'yı mutlaka okumalı. Dolayısıyla Şafiiler görürsen Fatiha okurlar. Orada biraz dururlar imamlar. Millet şey okusun diye. Ondan sonra Zamm-ı Sure'ye devam ederler. O hadisten dolayıdır. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının uygulamasını delil getirmezler. Şimdi uygulamaya yönelik şeye baktığımız zaman da tamamen bu ayet-i kerimeye uygun olarak uygulanma olduğunu görüyoruz.
Buraya bir ufak bir ilave hocam, o hudu ve asal kelimeleriyle alakalı. Bu Ra'd suresinin 15. ayetinde وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضُ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِ وَالْاَصَالِ diyor.
Zilal bak, evet, gölgesi.
Gudu ve asalde gölge oluşabilir bir vakit. Akşamleyin hangi gölge oluşuyor?
Yani güneş battıktan
sonra gölge olmuyor. Öğlen ve ikindi namazlarını gösterdiğini bu ayetin delaletiyle de anlamış oluyoruz.
Evet.
Yani öğlen ve ikindi namazlarının kıraati sessiz, diğer sabah, akşam ve yatsı namazının kıraati de sesli ayetlerin şehadetiyle.
Vudu asal vaktli sinirli olan zikir olduğu için namazın başı düşünüyor.
Evet. Tabi zaten mesela o وَذْكُرْ رَبَّكَ, şimdi Enes Hoca hatırlattı. Şimdi biz bu çalışmaları yaparken arkadaşlar ekip çalışması yapıyoruz. Onun için biz beraberce burada oluyoruz ki birimizin aklına birisi gelir, birbirinin aklına öbürüsü gelir. Biz burada sadece ekibin sözcüsü olarak bulunuyoruz. Yani işte diğer arkadaşlarımız da salonda oturuyorlar. Şimdi burada eğer bu zikir sadece zikir olsa, insanların bildiği manada Bunun vakti olmaz. Bu 24 saat yapılacak bir şeydir, değil mi? Ama belli vakitlerde yapılan zikir namazdır. Zaten Allahü Teala Musa Aleyhisselam'a emir veriyor. Estağfirullah, akimus salate li zikri. Zikrim için namaz kıl diyor. Fezkurullah kıyamen ve kuden ve ala cunubihim. O da ve ala ellezine yedkurunallah kıyamen ve kuden ve ala cunubihim. Bu ayetler de namazla ilgili olduğu şeydir. Yani çoğunlukla kabul edilir. Zaten ilişki kurduğunuz zaman öyle olduğu ortaya çıkar. Dolayısıyla buradaki zikrin namazda okunan Kur'an olduğu diğer ilgili ayetleri de birlikte düşündüğün zaman açıkça ortaya çıkar. Bitti mi?
Soru vardı, vakitti.
Ha, soru var ama vakit bitmiş. Ali Bey sen artık haftaya kaldı.
Mezkurun mufret olarak herkese hitap olması başka festeviyon cemaate buraya da imam yalnızca.
Evet, burada Enes Hoca bir şey daha hatırlattı. Burada vedkur rabbeke'de tekil olarak emir veriliyor. Tekil olarak. Mesela bir önceki ayette cemaat olarak birisi okuyor, bir grup dinliyor. Ama burada tek tek herkese emir veriliyor. Onun için o da gösteriyor ki sessiz namazlarda Kur'an'ı okumak lazım. Sessiz namazlarda da dinlemek lazım. Evet. Peki. Hadi Allah rahatlık versin hepinize.